Evet kardeşler, bugün Pentekost Bayramı. Biliyoruz ki bizim için çok çok önemli. Ama bizim bir vaaz serimiz var. Daniel kitabını işliyoruz ve Daniel'in üzerinde devam edeceğiz. Bu yüzden bugün 6. bölümü işleyeceğiz Daniel kitabında. Düşündüm yani Pentekost'a dair mi vaaz versem yoksa Daniel 6'yı mı devam ettirsem. Sonra düşündüm ve fark ettim ki aslında aynı. Yani Kutsal Ruh ve Daniel kitabı da aynı şekilde işlev veriyor. Ve bu yüzden bir hatırlatma yapmak istedim. Çünkü Daniel 6. bölüm bir dönüm noktası oluyor Daniel kitabında. Ve Daniel 6. bölüme gelene kadar bir başlangıçtan o zamana kadar ne oldu diye bir hatırlatmak istiyorum ve hatırlamak istiyorum. Biliyorsunuz Tanrı İbrahim'i seçti. Bütün uluslardan, bütün karanlık, putperest olan dünyada İbrahim'i seçti ve İbrahim'e kendini tanıttı. Ve ona dedi ki hani benim Tanrı olduğumu şundan anlayacaksın. Kısır ve yaşlı olmanıza rağmen siz büyük bir ulus olacaksınız. Ve sizin uluslarınızın yaşayacağı bir toprak olacak. Bir vaat edilen bir toprak sunuyor. Ve sonrasında diyor ki senin soyun aracılığınla dünyaya kendimi tanıtacağım. Yani ben size kendimi tanıtacağım, sizin aracılığınızla da dünya beni tanıyacak. Ve böyle bir hikaye başlıyor, Tanrı'nın serüveni başlıyor. İsrail halkı İbrahim'le başladıktan sonra, evet Tanrı gerçekten dediğini yapıyor ve bir müddet sonra kısır olan Sara ve İbrahim'den bir çocuk dünyaya geliyor. Ve sonrasında onun adı İshak, yani soy kütüğüne göre vaat edilen çocuk İshak. Ve İshak'ın da bir müddet sonra iki oğlu oluyor, Esav ve Yakup. Ve Tanrı Yakup'u seçiyor ve Yakup'a kendini tanıtmaya devam ediyor. Kutsal ruhunu ona veriyor. Ve sonrasında Yakup'un 12 çocuğu oluyor. Bunlar hepsi bilindik şeyler. Yani basit olarak geçmek istiyorum. Yakup'un 12 çocuğu olduktan sonra kardeşleri tarafından Mısır'a köle olarak satılan Yusuf'u görüyor sonrasında. Ve onun aracılığıyla İsrail halkı büyük bir kıtlıktan Mısır'a gidiyor ve orada bereketleniyor. Tanrı tarafından korunmaya sağlanıyor. Ama Tanrı nın vaatlerinden biri hani onu büyük bir ulus yapacağını söylemişti ve bir toprak vereceğini söylemişti. İsrail halkı Mısır'a gittiğinde 70 kişiydi. Sadece 70 kişi. Ama 430 yıl sonra artık İsrail halkı 600 bin kişi olmuştu. Ve Tanrı onları büyüttüğü için artık onları vaat ettiği topraklara götürme zamanı geldiğinden dolayı Musa'yı seçti ve Musa ile kendini gösterdi ve Musa'nın o halka öncülük etmesini, Firavun'un bütün inatçılığına rağmen öncülük edip vaat edilen topraklara götürmesini istedi. Ve sonrasında Musa çölde, yani Kızıldeniz'i falan geçtikten sonra çöle gittiklerinde artık Tanrı'ya dair bir çadır kurdular. Yani kutsal bir konut kurdular. Demek istediler ki yani Tanrı demek istedi ki ben sizin aranızdayım ve sizinle beraber yaşamak istiyorum. Ve siz de benimle yaşamak istiyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var. Diğer uluslar gibi yaşayamazsınız. Günahkar geçmiş köleliğinize göre yaşayamazsınız. Siz özgürsünüz ve bütün dünyasal duygulardan özgür olmanızı istiyorum dedi. Ve bu şekilde Musa ile beraber bir süreç başladı. Tanrı kendini daha derin bir şekilde halkına tanıtmaya başladı. Ve sonrasında Musa'dan sonra o çadır olayından sonra Musa'dan sonra Yeşu sahneye çıkıyor ve Yeşu vaat edilen toprakları almak için savaşıyor. Ve savaştıktan sonra gerçekten Tanrı'nın gücüyle, kendi güçleriyle değil Tanrı'nın gücüyle o topraklara sahip olduktan sonra Yeşu'dan sonra bir dizi hakimler geçiyor. İsrail tarihini anlatıyorum ki yani Daniel'e gelene kadar neler olduğunu daha iyi anlayalım. Ve hakimler Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın yardımıyla İsrail halkını düşmanlarından koruyor ve bir şekilde o toprakların korunmasını ve halkın orada rahat bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Ama bir müddet sonra İsrail halkı şöyle diyor, yani biz de diğer uluslara benzemek istiyoruz, bir kral başımıza atanmasını istiyoruz. Ve o dönemin Samuel peygamberine bir kral istiyorlar ve Tanrı da diyor ki siz kral isteyerek beni reddetmiş oldunuz. Benim krallığımı, kral olduğumu reddetmiş oldunuz. Ve bu yüzden istediğinizi yapacağım ama bu size çok iyi bir yarar getirmeyecek diyor. Ve sonrasında dediği gibi Saul'u seçiyor Tanrı. Ama Saul kutsal ruhu almasına rağmen, Tanrı'nın ruhunu almasına rağmen Tanrı'nın istediği gibi bir yaşantıya, bir düşünceye sahip olmadığı için bir müddet sonra bu göreve layık olmadığından dolayı Tanrı onu görevden geri alıyor ve onun yerine küçük Davut'u seçiyor. Çoban Davut'u seçiyor ve Davut'a kendini tanıtıyor, kendi gücünü veriyor, kutsal ruhu veriyor ona ve sonrasında onun krallığını, onun krallığı zamanında İsrail halkını koruyor ve genişletiyor, rahatlık içinde yaşamasını sağlıyor. Ve sonrasında Davut'tan sonra Süleyman peygamber tahta geçiyor. Babasının varisi olarak, kutsal ruhu alarak hikmetli bir şekilde Tanrı'nın babasının tahtına geçtikten sonra Tanrı onun krallığını daha da çok bereketliyor. Daha da güvenli olmasını ve bütün dünyada hemen hemen birçok yerden bilinmesini sağlıyor. Ve sonrasında Süleyman'dan sonra artık bir dönem başlıyor ki insanlar Süleyman'dan sonra tahta geçen insanların kişiliğine göre, yani Tanrı'ya itaat eden krallar geldiğinde ülke çok rahatlık içinde yaşıyor. Ama Tanrı'ya itaat etmeyen krallar başa geldiğinde ülke küçülüyor, savaşlar başlıyor ve sonrasında insanlar sıkıntı çekmeye başlıyorlar. Böyle bir dizi olaydan sonra Tanrı, yani ve çoğunlukla maalesef İsrail kralları Tanrı'nın isteğinde yürümüyorlar. Hep baş kaldırıyorlar, hep günah işliyorlar. Ve böyle bir olaylarda Tanrı birçok peygamber gönderiyor. Bana dönün, benim dediklerimi yapın çünkü siz benim halkımsınız, kutsal olmak için sizi seçtim diyor. Ama insanlar yine de baş kaldırıyorlar ve Tanrı'ya gelmek istemiyorlar. Ve Tanrı sürekli ama peygamberlerini göndermeyi devam ediyor. O yüzden Yeremya 7. bölümden okumak istiyorum. Tanrı Yeremya'yı gönderiyor ve Yeremya aracılığıyla İsrail halkına şunu söylüyor. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rabbin tapınağının kapısında durup şu sözü duyur. De ki, Rabbin sözünü dinleyin. Ey Rabbe tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı. İsrail'in Tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada suçsuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezseniz, burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Ne var ki sizler işe yaramaz, aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. Çalmak, adam öldürmek, yalan yere ant içmek, bağla buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor ve güvenlik içindeyiz diyorsunuz? Yani Yeremya'nın bu bölümünü çok seviyorum. Çünkü İsrail halkı diyor ki Tanrı burada, Tanrı'nın tapınağı burada, Tanrı bizimle. O yüzden hani işte istediğimiz gibi yaşayabiliriz. Bu tapınak burada olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez. Ama Tanrı diyor ki hani bu tapınak ne için var? Sizin aranızda yaşamam için var. Ve ben sizin aranızda yaşarsam o zaman ne olacak? Günahlarınız, kirlilikleriniz zaten otomatik olarak geriye düşecek. Yani daha iyi insanlar olacaksınız. Diğer putperest halklar gibi olmayacaksınız. Ama insanlar tapınağı düşündüler ama Tanrı'nın sözlerini hiç yerine getirmeden İsrail halkı olmak istediler. Ve böyle olunca da Tanrı onları terk etmek zorunda kaldı. Çünkü hani Tanrı günaha bakamaz, bunu her zaman söylüyoruz. Ve günahın olduğu yerde olmaz ama insanlar Tanrı'yı değil, Tanrı'nın günahın ardından gidince Tanrı'yı terk etmiş oluyorlar. Ve sonrasında Yeremya 13. bölüm 17. ayette şunu söylüyor. Tanrı açık açık diyor ki, yani bu ülkeyi ben sağladım ve burada yaşamanızı ben sağladım ama eğer siz istediğim gibi yaşamazsanız o zaman şunlar başına gelecek. Ama bu uyarıyı dinlemezseniz diyor Yeremya 13. bölüm 17. ayette, gururunuz yüzünden ağlayacağım gizlice. Gözlerim acı acı gözyaşı dökecek. Gözyaşlarım sel gibi akacak. Çünkü Rabbin sürüsü sürgüne gönderilecek. Yani çok açıkça söylüyor. Eğer istediğimi yapmazsanız, halkım olarak yaşamak istemezseniz, bu topraklar halkım olarak seçilen kişilere aittir. Ve siz halkım olarak yaşamak istemediğiniz için bu topraklardan sürgüne gönderileceksiniz. Yani bu topraklar sizden alınacak, gelip savaşacaklar ve sizleri burada katledecekler. Ama Tanrı o kadar çok antlaşmasına ve halkına sadık ki bu kullarını, bu İsrail halkını sürekli kendine döndürmek istiyor. Hani amacı onları cezalandırdım artık bitsin değil, onlara bir ders vermek. Yani onlara bir gerçeği gösterip ne kadar kendisine ihtiyacı olduğunu göstermek. Ve Tanrı sizi cezalandıracağım dediği halka Yeremya 30. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Korkma ey kulum Yakup, yılma ey İsrail diyor Rab. Çünkü seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak. Kimse onu korkutmayacak. Yani bu sadece okuduğum bir ayet ama birçok yerde Tanrı evet siz sürgüne gideceksiniz, cezalandırılacaksınız diyor ama günün birinde benim halkım olduğunuzu anlayacaksınız ve tekrar Tanrı'ya döneceksiniz ve bana döndüğünüzde o zaman bu topraklara tekrar sizi getireceğim. Güvenlik içinde yaşayacaksınız diye vaat ediyor. Yani bir yargı söz konusu olurken yine bir lütfediyor Tanrı. Ben sizinle tekrar yaşamayı istiyorum ve bu yüzden sizi sürgünden geri getireceğim. Ve buraya kadar Yeremya'dan sonra tabii ki de Tanrı'nın dediği oluyor. İsrail halkı Tanrı'nın sözünü dinlemediği için büyük bir baskın yaşıyor Babil krallığı tarafından ve bütün halk sürgüne götürülüyor. Ölüyorlar insanlar, yani kıtlık çekiyorlar. Açlık ve sefaletin diz boyu olduğu zaman da birçok insan da ölüyor ve kalan insanlar Babil'e Nebukadnezar'ın krallığına götürüyorlar. Ve işte Daniel ve üç arkadaşı Şadrak, Meşak ve Abednego onlar böyle bir zamandan geçtiler. Artık vatanlarından sürüldüler ve başka bir krallıkta, başka bir ülkede yabancı olarak yaşamaya başladılar. Ve önemlisi Tanrı'nın halkı olarak. Ve bu insanlar eminim ki o zamanlarda 14 yaşındaydı ve nelerin yaşandığını gördükten sonra çok ciddi düşündüler. Ya biz Tanrı'ya aitiz, Tanrı'nın uyarılarını dinlemedik. O zaman şimdi Tanrı dediğini yaptı. O zaman bir gün tekrar geri dönmek için, tekrar Tanrı'nın halkı olarak onun vaat ettiği toprakta yaşamak için onun sözünü dinlememiz gerektiğini söylüyorlar. Şimdi buraya kadar Daniel'ler geldi ve hızlıca şey yapmak istiyorum. Bu Daniel 1. 2. 3. ve 4. 5. bölümleri anlatmak istiyorum. Çünkü çok önemli. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı olduğu için bir yerini atladığımızda maalesef olmuyor. Fotoğraflar var. Çok güzel fotoğraflar gördüm bu Daniel bölümlerine dair. O yüzden okumak, göstermek istiyorum. Yani gördüğümüz gibi Daniel ve arkadaşları saraya geliyorlar ve onlara işte besinli olsunlar ve sağlam olsunlar diye putlara sunulmuş kurbanları onlara yemesi için getiriyorlar. Ama sonrasında onlar ne diyor ki? Hayır biz diyor kendimizi kirletmek istemiyoruz. Biz Tanrı'ya aitiz diyor. Ve bu putlara sunulan yemekleri yemeyeceğiz diyor. Ve bunun için bir mühlet istiyorlar. Bizi deneyin ve bunun iyi olduğunu siz de göreceksiniz diyorlar. Ve gerçekten de onlar izin veriyorlar. Bir mühlet onların bu yemeklerden yememesini istiyor, izin veriyorlar. Ve sonrasında gelip bakıyorlar. Ve sonrasında 18. bölüm 1. bölüm 18. ayette şöyle diyor. Kralın belirlediği süre tamamlanınca saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnezar'a götürdü. Kral onlarla görüştü. İçlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Yani gerçekten onlar Tanrı'ya ait olarak yaşamak istediklerinde artık bir şeyler değişiyor. Onlar hani insanlar görüyor, aa bunlar farklılar, bizden daha farklılar, daha iyiler. Bu yüzden bunu görebilmesi, yani Daniel 1. bölüm bunu anlatıyor ve bize bunu gösteriyor. Tanrı'nın ardından giderseniz sürgün olduğunuz yerlerde insanlar sizdeki farkı fark edecek. Yani ne kadar farklı olduğunuzu görecek. İkinci bölüme bakarsak yine çok güzel bir fotoğraf var. İkinci bölüme geldiğimizde aslında hani kral ne Daniel'i tanıyor ne arkadaşlarını tanıyor. Hiç kimseyi bilmiyor ama bir rüya görüyor ve rüyanın tabir edilmesini istiyor. Ve bu tabir için birçok insana, yıldız bilimci falcılara söylemesine rağmen kimse rüyayı söyleyemiyor ve bu yüzden öldürülmek zorunda kalıyorlar. Kralın adamları birçok kişi öldürürken işte Daniel'i de öldürmeye gelirken onlar biraz daha mühlet istiyorlar bu ne olduğunu öğrendiğinde. Bize biraz mühlet verin Tanrımız bunu açıklayacaktır diyorlar. Ve sonrasında rüya açıklanıyor ve işte Babil kralına gidiyor. Sen bu rüyayı gördün ve bunları yaşadın falan diyor. Ve sonrasında kral ona şunu söylüyor. 2. bölüm 46. ayet. Bunun üzerine kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan odur. Yani bu söz çok önemli çünkü artık krallar bile Daniel ve arkadaşları sayesinde onların tanrısının ne kadar güçlü ve diğer tanrılardan veya krallardan ne kadar yüce olduğunu anlamış oluyor. En baştaki kral bile. Üçüncü bölüme geldiğimizde gördüğümüz gibi hani bu rüyanın etkisinden etkilenen Nebukadnezar kendine büyük bir heykel yaptırdı ve dedi ki hepiniz buna tapacaksınız. Yani bir şey anlamıştı bir önceki bölümde ama bu işte sonradan değişti ve kendine yücelik getirmek istedi ve kendini Tanrı'dan yüksek kıldı ve herkese dedi ki tapacaksınız. Ve sonrasında ne oldu? Daniel'in arkadaşları tabii ki de Tanrı'ya ait oldukları için, kendilerini kirletmek istemedikleri için, Tanrı'ya itaat etmek için bunu yapmadılar. Ve bunun sonucunda kızgın fırına atılma cezasıyla karşılaştılar ve herkese bir ders olsun diye ateş daha da çok alevlendirildi. Ama sonrasında kral baktı ki hiçbir şey olmuyor oradakilere. Hatta dördüncü bir kişi var ve ilah görünümüne sahip İsa Mesih olduğu çok belli bir şekilde onların yanında duruyordu. Ama dikkat ettiğimiz şey şu. Yani nasıl ki İsrail halkı kendi ülkesinde yaşarken Tanrı'nın istediğine göre yaşadığında Tanrı onları her zaman korudu ve her zaman kolladı. Aynı şekilde şimdi sürgün yerinde olmalarına rağmen yine onlara Tanrı'ya itaat etseler de Tanrı onları bir şekilde hep korudu ve kolladı. Ve bunun üzerine önemli olan Nebukadnezar'ı daha da etkileyen olay onun sözüyle şudur. 3. bölüm 28. ayet. Bunun üzerine Nebukadnezar, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısına övgüler olsun dedi. Meleğini gönderip kendisine güvenen kullarını kurtardı. Onlar buyruğuma karşı geldiler. Kendi tanrılarından başka bir ilaha kulluk edip tapınmamak için canlarını tehlikeye attılar. İşte buyuruyorum. Hangi halktan, ulustan ya da dilden olursa olsun, Şadrak, Meşak ve Abednego'nun tanrısından saygısızca söz eden herkes paramparça edilecek. Evleri çöplüğe çevrilecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka bir tanrı yoktur. Yani onların tanrıya itaatiyle kral bir mucize gördü, büyük bir mucize gördü ve o kadar çok etkilendi ki artık sadece kendisine değil, kendi krallığındaki halka buyruk verdi. Bu tanrı en büyük tanrıdır ve bundan kesinlikle saygısızlık hiçbir şey söylenmeyecek. Dördüncü bölüme geldiğimizde bu yani 4 ve 5. bölümü atlıyoruz. Bugün 6. bölümü işleyeceğiz. Ama 4. bölüm de harika bir özelliği var. Çünkü Tanrı insanları neden yarattı? İşte dünyayı doldursunlar ve dünyayı yönetsinler diye kendi yetkisini insanlara vererek emanet etti. Ama insanlar ne yaptı? Tanrı'nın kendisine verdiği yetkiyi alıp kendini tanrısallaştırdı. Ve Tanrı'yı dışarıya atıp ben her şeyi yaparım, ben en yüceyim diye düşünmeye başladı. Yani Kral Nebukadnezar da çok ilginçtir. O kadar şey yaşamasına rağmen bu yüreği hiç değişmedi. Yani bir gün işte düşündü ki ben Tanrı'nın yok, ben en güçlü benim, en harika benim, yani benim gibisi yok diye düşündü. O zaman gökten bir ses duyuldu. Egemenliğin senin, krallığın senin elinden alındı ve bu krallığın Tanrı'ya ait olduğunu bilene kadar sen uzaklaştırılacaksın diyor. Ve gerçekten de Nebukadnezar o zaman bir delilikle çarpılıyor ve ona bir hayvan yüreği veriyor. Yüreği değişip hayvan gibi oluyor ve ormanda hayvanlar gibi yaşamaya başlıyor. Sürüngenler olarak sürüngen gibi dolaşıyor. Yani hiçbir şekilde insani bir özelliği kalmıyor. Ama düşünebiliyor ve bir gün şunu yazıyor. Hani tekrar Tanrı'nın ne kadar yüce olduğunu tekrar anlıyor ama bu sefer daha derinden anlıyor ve Tanrı ona tekrar insan yüreğini veriyor ve bunu kendi ağzından açıklıyor. Yani dördüncü bölüm başka birisinin sözü değil, Nebukadnezar'ın kendi ağzından yazılmış bir mektuptur. 34. ayetten itibaren bakarsak, belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnezar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce olanı övdüm, sonsuza dek diri olanı onurlandırıp yücelttim. Onun egemenliği ebedi egemenliktir. Krallığı kuşaklar boyu sürecek. Dünyada yaşayanlar bir hiç sayılır. O gökteki güçlere de, dünyada yaşayanlara da dilediğini yapar. Onun elini durduracak, ona ne yapıyorsun diyecek kimse yoktur. Yani ne kadar bu Tanrı'nın, yani her bölümde görüyoruz ki bir olay oluyor ve bu olayın sonunda hep Tanrı yüceltiliyor. Tanrı'nın, gerçek Tanrı'nın krallardan bile üstün olan kim olduğunu her zaman anlıyorlar krallar. 5. bölüme hızlıca bakacak olursak son olarak biliyorsunuz Babil Kralı bir Neo Babil dönemi yaşıyordu. Bir yeni Babil Krallığı yaşıyordu ve Nebukadnesar'dan sonra yıllar geçmişti ve bu bölümdeki kral Nabonidus adında bir kralmış. Ama biraz araştırma yaptım ve bu kral maalesef halkı iyi bir şekilde yönetemediği için hep bir yerlerde isyanlar çıkmaya başlıyormuş. Ve Nabonidus saraydan uzaklaşıp diğer yerlere gidip bu isyancıları bastırmak, işte hani ülkeyi yönetebilmeye çalışıyormuş. Ama o taraflarda onlarla uğraşırken kendi oğlu Belşasar Onun yerine krallık yapıyormuş sarayda. Bu Belşazar o. Yani gerçek kral değil ama kralın oğlu. Kralın yerine krallık yapan Belşazar. Ama halk bu kadar sıkıntı içinde yaşarken, babası onları bastırmaya giderken Belşazar sarayda keyif yapıyor. Herkesi topluyor, işte içiyor falan, oyunlar falan. Ama en kötüsü ne yapıyor? Tanrı'nın tapınağında, Yeruşalim'deki tapınakta kullanılan kaseleri falan hepsini getirip onlarla keyif yapıyor. Ve bunu yaparken bir el duvarda yazı yazıyor. İşte fotoğrafta gördüğümüz gibi. Ve korkuya kapanıyorlar. Ve sonrasında işte Daniel yine sahneye çıkıyor. Ve bu olayların, bu yazının ne demek olduğunu, ülkenin bölüneceğini, artık yani Babil Krallığı'nın sonuna geldiğini, yeni bir krallığın kurulacağını tekrar anlatıyor. Ve sonrasında anlattıktan sonra tekrar ayeti okursak 23. bölüm. Daniel diyor ki, bunun yerine göğün Rabbine karşı kendini yükselttin. Onun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı'yı ise yüceltmedin. Yani bu Tanrı'ya karşı büyük bir saygısızlık yaptı ve hani şunu diyor, senin tanrıların o kadar çok ki ama hiçbir işe yaramaz. Ama benim tanrım o kadar büyük ki artık son geldi, senin krallığının sonu geldi. Ve enteresandır ki o gece yazıyor, Belşazar öldürüldü ve krallık, Babil krallığı yok oldu. Ve ilginçtir, Babil'den sonra yine de görüyoruz, Darius, Metli Darius tahta geçiyor. Ama tahta geçerken Babil'de hiç kan dökülmüyor. Çok ilginç bir şekilde. Çünkü halka o kadar çok eziyet edilmiş ki, halk o kadar çok sıkıntı çekiyor ki, o ülkeyi yıkmak için Metli Darius hiç sıkıntı çekmemiş yani. O yüzden o gece öldürülen Belşazar da büyük ihtimal kendi adamları tarafından Darius'a bir yalakalık olsun diye öldürülerek onunla tahta geçiyor. Ama Metli Darius hiçbir şekilde kimseyi öldürmüyor. Dediğimiz gibi 5. bölüme kadar çok hızlı oldu. Umarım takip edebildiniz. Ama 6. bölüme geldiğimizde artık yani Daniel ve arkadaşları ilk saraya girdiğinden 60 yıl geçmiş oluyor. Yani Daniel 14'lü yaşlardaysa artık 70-80 yaşlarında oluyor bu bölümde. O yüzden çok önemli çünkü görüyoruz ki hep böyle bir hikayeler serisi geliyor. Bu bilgiler de bizim için çok değerli. Çünkü krallık yıkıldı, Babil kralı. İkinci bölümde zaten hani Daniel onu söylemişti. Bir müddet sonra Babil yıkılacak ve başka bir krallık toplanacak. Ve yıkılmıştı, dediği gibi olmuştu. Ve bu sarayda hizmet etmeye çalışırken yeni kral Metli Darius, Farsça adı Parslı Koreş olan bu kişi, iki ismi var ama aynı kişi. Şöyle bir plan yapıyor. Yani büyük bir ülke. Orada Medler var, Parslar var. O kadar büyük bir ülke ki herkesi yani yönetebilmek çok zor. Bu yüzden işte bakanlar, satraplar ayarlamaya çalışıyor. Ve bunları yönetecekler ve krala karşı baş kaldırmamaları için onları yönetecekler. Ve sonrasında bunların üzerinde de 3-4 kişi seçecek. Ve bunların en başına Daniel'i seçmek istiyor. Çünkü Daniel gibisi kimse yok. Daniel gibi kimse yok. Daniel'deki ruh kimse de yok. Onun gibi akıllı, becerikli hiç kimse yok. Ama diğer bakan ve satraplar ne yapıyor? Bunu kıskanıyor. Ve kıskandıktan sonra onu yok etmeye çalışıyorlar. O yüzden 6. bölümden okumaya devam edersek, 6. bölüm 4. ayet. Bunun üzerine öbür bakanlarla satraplar Daniel'i ülke yönetimi konusunda suçlamak için fırsat kollamaya başladılar. Ancak ne suçlanacak bir yanını ne de bir yanlışını buldular. Çünkü Daniel güvenilir biriydi. Kendisinde hiçbir eksiklik ya da yanlışlık bulamadılar. Sonunda Daniel'in tanrısının yasasıyla ilgili bir konuda suçlayamazsak bir suçlama nedeni bulamayacağız dediler. Bunun üzerine bakanlarla satraplar hep birlikte krala gidip, "Ey kral Darius, çok yaşa," dediler. Ülkenin bütün bakanları, kaymakamları, satrapları, danışmanları, valileri olarak kralın zorlu bir yasa çıkarması üzerinde anlaştık. "Ey kral, kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da bir ilaha dua ederse aslan çukuruna atılsın. Şimdi ey kral, yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilmesin. Böylece Kral Darius yasağı içeren yasayı imzaladı. Daniel ise yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez diz çöküp dua etti. Tanrısına övgüler sundu. Yani çok ilginçtir. Aslında hani açıkça anlatıyor ama biraz daha derinden işlediğimizde Daniel o kadar kusursuz bir insandı ki. Yani yaptığı görevi o kadar iyi yapıyordu, başarılıydı. Kendi ülkesi olmamasına rağmen başka bir ülkede yaşarken o kadar yaptıklarına dikkat ediyordu ki onu suçlamak için bakanlar, satraplar, bir dakika neredeydi? Bakanlar, kaymakamlar, satraplar, danışmanlar, valiler. Ya bu kadar insan Daniel'e karşı savaşmaya çalışıyor. Yani bu kadar insan onu yok etmeye çalışıyor. Çünkü herkesin gözünde imkansız biri, inanılmaz biri. O kadar çok başarılı ve o kadar harika bir insan. Peki Daniel'i bu kadar harika ve başarılı yapan şey ne? Kesinlikle iman, Tanrı'ya ait olması, Tanrı'nın itaat etmesi her zaman. Şimdi okuyunca şunu düşünüyorum. Diyorlar ki işte bir ay boyunca kraldan başkasına tapmayacaksınız. 30 gün. Ben olsam kesinlikle 30 gün beklerdim diye düşünüyorum. Çünkü aslanlara yem olmayı hiç istemezdim. Yani ve bir ay çabucak geçer diye düşünüyorum. Ama Daniel öyle yapmadı. Çünkü ayette diyor her gün 3 kez diz çöküp dua ederdi Tanrısına. Bu gücünü aldığı yer Tanrı'ydı. Ve şimdi 80 yaşındaki bir adam ömrünü bu şekilde geçirmiş. Ve bu şekilde geçirirken yani bir aylık onun için bir kayıp olabilir yani. Bunu kabullenemez. Ya olabilir ya belki hikmetli olabiliriz diye düşünebiliriz. Sonuçta bir ay gelip geçer ben yüreğimi değiştirmiyorum diye düşünebiliriz. Ama o kararlı bir şekilde bunu devam ettirmek istedi. Yani biz her şeyi kılıfına uydururuz ama Daniel bunu kılıfına uydurmaktan vazgeçti ve Tanrısına diz çöküp tapınmaya başladı. Ama işte Daniel o kadar iyi ve harika bir insandı ki Tanrı'nın onunla beraber olduğu o kadar belliydi ki Kral Darius, ülkenin kralı buna çok üzüldü. Bu kararı, yani onun gidip dua etmesine ve yasağı değiştirmeye çalıştı. Yani bu adam ölemez, bu adamı kurtarmamız lazım. Ve kendi yaptığı o hatayı o kadar çok üzüldü ki çünkü bilmeyerek yapmıştı. Ve bunun sonucunda o kadar üzgün bir şekilde yani korkuyla hareket etti. Çünkü Daniel'in aslan çukuruna atılmasını hiç istemiyordu. Çünkü söylemişti ayette, onu başa getirmek istiyordu. En değerli, en harika insan o olduğu için onun ölmesini istemiyordu. Maalesef oradaki insanlar en iyisi olmak varken en iyi kişiyi yok etmeye çalışarak bir yerlere gelmeye çalışan insanlardı. Bu yüzden bunu söylemek istiyorum. Yaşadığınız her yerde böyle bir şey olacak. İnsanlar sizi kıskandığı için yani ve sizi yok edemedikleri için yerinize geçemedikleri için sizi yok etmeye çalışacaklardı ve iş yerlerinde veya başka yerlerde, okullarda hep böyle bir dünyanın kanunu budur ve bu şekilde bunlarla siz de karşılaşacaksınız. Ama yani ve sonrasında Daniel bile bile ölüme gitti aslında. Hiçbir şekilde Tanrı'dan vazgeçmeye karar vermedi. O zaman şunu düşünüyorum. Yani şimdi hayal edelim. Daniel Tanrı'ya dua etti. Ve sonra cezalandırıldı. Bu yasak kaldırılmadı. Ve Daniel ölüme gidiyor. Yani bunu düşünürken ilk kilise tarihi sürekli aklıma geliyor. Çünkü ilk kilise zamanında, ilk yüzyıllarda Hristiyanlar yaşarken ateşte yakıldılar, aslanlara yem oldular. Birçok şekilde inançlarından döndürülebilmek için çok çabaladılar. Ve şunu düşünüyorum bu zamanlar yani kurtulamazlar mıydı? Kurtulmak için bir kelimeleri yeterdi. İsa'yı Rab olarak kabul etmiyorum demeleri yeterdi. Evet. Yani kendi canlarını yani kurtarmak isteselerdi ki kurtaranlar da vardı bunu yaparak ama yani kendi canlarını bir sözle kurtarmaktan ziyade Tanrı'dan vazgeçmemeyi, Tanrı'ya itaat etmeyi o kadar çok istediler ki ve hiçbir şekilde aslanlara yem olmak bile olsa vazgeçmediler. O yüzden okuyorum ve düşünüyorum. Ölümsüz olanları ölüm korkutabilir mi? Daniel ölümsüzdü ve ölüm onun için bir korku kaynağı olamazdı. İlk imanlar, o sıkıntı yaşayanlar yani bizim için ölüm bir son değil, bir kayboluş değil, bilmediğimiz bir yere gitmiyoruz. Bu dünyada nasıl ki Tanrı ile beraber yaşıyorsak, Ve öldükten sonra da sadece bir geçiş kapısı yapacağız ve sonra oraya gideceğiz. Bu yüzden ölümle yüzleştiğimiz zaman kimden korkuyoruz? Ölümden mi? Biz ölümsüzüz ve ölüm bizi hiçbir şekilde alt edemez. Ve yine Darius, Daniel'deki o yüceliği gördü. Bunun sebebinin onun tanrısı olduğunu anladı. 16. bölümde şöyle dedi. Bunun üzerine kral Daniel'i getirip aslan çukuruna atmalarını buyurdu. Daniel'e de kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni kurtarsın dedi. Yani bunu söylerken bence inanmayarak söyledi. Yani üzgün bir şekilde hani teselli etmek için Tanrın umarım seni kurtarır falan diye. Ama Daniel yaşamı boyunca kime ait olduğunu çok iyi biliyordu. Ve Tanrısının her şeye gücü yeteceğinden emindi. Ama artık sadece o değil, başkaları da, krallar da, diğer insanlar da emindi. Ama Darius gerçekten hani bir umudu olmadı ve bu yüzden çok üzgün bir şekilde eve gitti. Onu çukura attırdıktan sonra işte yatamadı, uyku tutmadı, sabaha kadar debelendi, huzuru kaçmıştı. Çünkü yanlış bir şey yaptığını çok iyi biliyordu. Ve sabah erkenden, çünkü yasak herhalde sabaha kadar geçerliydi. Sabah erkenden okuyalım 19. ayetten itibaren. Şafak sökerken kalkıp acele aslan çukuruna gitti. Çukura yaklaşınca üzgün bir sesle, "Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel, kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrı'nın seni aslanlardan kurtarabildi mi?" diye haykırdı. Bir sessizlik, yani korku, acaba cevap gelecek mi, gelmeyecek mi? Daniel, "Ey kral, sen çok yaşa," diye yanıtladı. "Tanrı'nın meleğini gönderip aslanların ağzını kapadı. Beni incitmediler. Çünkü Tanrı'nın önünde suçsuz bulundum. Sana karşı da ey kral hiçbir yanlışlık yapmadım." Kral buna çok sevindi. Daniel'i çukurdan çıkarmalarını buyurdu. Daniel çukurdan çıkarıldı. Bedeninde hiçbir yara izi bulunmadı. Çünkü tanrısına güvenmişti. Yani Daniel bunu ilk defa yaşamadı. Daniel'in arkadaşları ilk defa yaşamadı. Tanrının ne kadar harika ve yüce ve güçlü olduğunu biliyorlardı. O yüzden hiçbir şekilde ondan güvenmekten vazgeçmediler. Ölebilirlerdi. Ya yani bunun sonu Daniel'e çukura attılar ve öldü de olabilirdi. Ama önemli olan Tanrı'ya olan bağlılıkları ve Tanrı'ya itaat etmeleri. Ve sonrasında ne oldu? Ama yine Tanrı onları kurtardıktan sonra çark döndü. Yani o insanlar, hemen okuyalım, çok güzel anlatıyor. 24. ayette, kralın buyruğu uyarınca Daniel'i haksız yere suçlayan adamları karılarıyla çocuklarıyla birlikte getirip aslan çukuruna attılar. Daha çukurun dibine varmadan aslanlar onları kapıp kemiklerini kırdılar. Kral Davut bir mektupta şunu söylüyor, çok hoşuma gidiyor. Bir kuyu kazıp mezmur, bunu yazmamış mıyım? Tamam, boş ver, ben okuyorum. 15. mezmur da şöyle diyor bir ayette, hatırlamıyorum. Bir kuyu açıp kazıyor, kazdığı kuyuya kendisi düşüyor. Kötülüğü kendi başına gelecek, zorbalığı kendi tepesine inecek. Şükredeyim doğruluğu için Rabbe. Yüce Rabbin adını ilahilerle öveyim. Yani insanlar kötülük yapıyorlar ama ne yapıyorlar? Kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. Tanrımız böyle bir şey. Haksızlığa karşı cevap veren bir Tanrı. Sadece işte bir Tanrı olarak değil, yaşayan Tanrı. Darius'un söylediği gibi. Ey yaşayan Tanrı'nın kulu Daniel. Yani Tanrımız yaşıyor ve haksızlıklara karşı zaten mücadele ediyor. Ve bizleri de her şekilde koruyacaktır ve kurtaracaktır. Ama konunun önemli noktasına geliyoruz. Bu olay burada bu şekilde bitmiyor. Ve sonra Darius ne diyor ve ne yapıyor? 25. ayeti okuyabiliriz. Kral Darius, dünyada yaşayan bütün halklara, uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı. Yani dünyada yaşayan bütün halklara, kendi krallıklarındaki uluslara ve her dilden insanlara şöyle yazdı. Esenliğiniz bol olsun. Krallığımda yaşayan herkesin Daniel'in tanrısından korkup titremesini buyuruyorum. O yaşayan tanrıdır. Sonsuza dek var olacak. Krallığı yıkılmayacak. Egemenliği son bulmayacak. O kurtarır, o yaşatır. Gökte de yerde de belirtiler şaşılası işler yapar. Daniel'i aslanların pençesinden kurtaran odur. Böylece Darius'un ve Persli Koreş'in krallığı döneminde Daniel'in işleri iyi gitti. Yani görüyoruz bir kralın, bir ülkenin, Med ve Pers İmparatorluğu'nun başındaki bir insan bunları söylemez. Asla. Hiçbir kralı yüceltmez, hiçbir insanı yüceltmez ama bunu yapabiliyorsa, Daniel'in tanrısını yüceltebiliyorsa tek sebep Daniel'dir. Daniel'in yaşantısı ve Tanrı'nın hayatında çalışması. Ama şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Daniel 80 yaşı, bu zamana kadar 80 yaşında oluyor. Eminim ki hayatında birçok olay yaşadı. Birçok Tanrı'nın korumasını, merhametini, onun beraber olduğunu birçok defa yaşadı. Ama özellikle Daniel kitabına baktığımızda belli başlı şeyler yazılmış. Yani sanmıyorum hayatında hep bu sadece bunlar oldu. Birçok şey de olmuştur ama kayda geçen buydu. Ve bunun sebepleri neden? Hani özellikle neden bu olaylar kayda geçilmiş ve neden bu kralların bu söylemleri çok önemli? Neden bu krallar bu şekilde, hani konu ana nokta bu kralların bu şekilde Tanrımızı yüceltmesinin nedenini biraz araştırdım. Ve şunu gördüm, hani ne oldu? Sürgüne gittiler ama Tanrı ne demişti? Bir gün İsrail halkı kendi topraklarına geri dönecek. Ve evet, nasıl ki Babil kralına kendi adaletini ve görkemini gösterdiyse, Mert ve Pers İmparatorluğu'nun da aynı adaletin, aynı görkemini göstermek istiyordu. Yani gerçek Tanrı'nın kim olduğunu onlara belirtmek istiyordu ki bu Tanrı halkını geri çağırdığında, geri götürmek istediğinde bu krallar buna engel olmasın. Ve Tanrımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermek için yani Daniel'e ve arkadaşlarına ihtiyaç vardı. Onlar en zor zamanlarda bile ölümle yüz yüze geldiklerinde bile Tanrı'dan vazgeçmediklerinin nedeni vardı. Çünkü Tanrı bir tasarı vardı, bir planı vardı ve bu plan için onları kullanmak istiyordu. Ve kullanmak için onlara ihtiyacı olduğu için bunların o Tanrı'ya olan bağımlılıkları çok çok önemliydi. Yani bu olay sadece Daniel ve arkadaşlarla alakalı değil, sürgüne giden bütün insanlarınla alakalıydı. Ama bu temsili olarak onlarda gösterildi. Yani demek o ki İsrail halkının geri dönmesi sözü için Tanrı zaten çalışıyordu. Onlar sürgünde gittiklerinde yine Tanrı bir şeyler yapmaya başlamıştı ki bir zamanlar. Yani görüyoruz ki 60-70 yıllık bir süreçte Tanrı hep küçük de olsa veya belli başlı şeyler yapıyor ki halkının geri dönmesini hazırlamak için. Ve şunu da düşünmek istiyoruz. Yani Tanrı tasarısını yapıyor ama bunun için Daniel'i ve diğer arkadaşlarını kullanıyor. Ama şöyle düşünebiliriz. Bu Daniel'i bu kadar itaatkar ve imanlı, sonrasında hayatında bu kadar doğru bir şekilde yaşamasına sebep olan şey neydi? Nasıl oldu da bu kadar harika oldu? Yani biz de onun gibi olabilir miyiz? Biz de onun gibi iyi bir şekilde temsili yapabilir miyiz çevremizdeki insanlara? Ama şunu dikkat ediyoruz. En başından itibaren saydım. İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Yeşu, hakimler, Süleyman ve diğer peygamberler. Hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Hepsi neydi bu ortak nokta? Çok mu zekiydiler? Çok mu zenginlerdi? Çok mu ahlaklılardı? Hiç hata yapmadan mı yaşadılar? Hiç günahları yok muydu? Bu insanların ortak noktası ne olabilir? İmandan ziyade iman bir eylemdir, bir adım atmaktır. Bundan ziyade hepsinin ortak yanı kutsal ruhu almışlardı. Yani Tanrı öncesinden evet bütün halka göndermemişti ama belli başlı kişilere kendi ruhunu vererek onu tanıyabilmesini sağladılar ve onun iradesine boyun eğmeyi sağladılar. Çünkü günahkar insan bunu yapamaz ama Tanrı'nın ruhu onların yüreklerine girdiğinde bunu yapabildiler, bu isteğe uyabildiler. Özellikle 1. Korintiler 2:11'de şunu söylüyor Pavlus, insanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Ya onlar sadece insandı, senin benim gibi, bizim gibi insanlardı. Onların hayatlarında bazen günah da oluyordu, bizim hayatımızda da olduğu gibi. Ya maalesef hepsi çok da akıllı da değildi, yani hatalar da yapıyorlardı. Ama en önemlisi kutsal ruhu almışlardı. Ve Tanrı'nın düşüncelerini bu şekilde keşfedebiliyorlardı, öğrenebiliyorlardı ve buna itaat edebiliyorlardı en önemlisi. Bugün Pentekost günü bu yüzden buraya bağlamak istedim. Çünkü çok birbirinden farklı olduğunu görmedim. Eski antlaşmadaki o peygamberler, krallar bile Tanrı'yı memnun edebiliyorsa kutsal ruh sayesinde. Ve biz İncil'i okuduğumuzda gördük. Kutsal ruhun gelişini okudu. Ama kutsal ruh gelmeden önce İsa ne söyledi? Yuhanna 16. bölüm 12. ayette. Size daha çok söyleyeceklerim var. Ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Aynı şekilde Yuhanna 14. bölüm 26. ayette şöyle diyor: "Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak." Ve yine 16-17. ayette diyor ki: "Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez, çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz, çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim." Yani kilit nokta bu. Tanrı'yı tanımak istiyorsak, Tanrı'yı anlayabilmek istiyorsak ve kutsal ruhun meyveleri sevgi, sevinç, esenlik, huzur, bağlılık, öz denetim, yumuşak huyluluk, bunlara sahip olabilmek için tek ihtiyacımız var, o da kutsal ruhtur. Ve onun hayatımızda etkin olması. Çünkü evet, İsa harika bir şekilde çarmıha gerildi, günahlarımızdan bizleri bedelini ödedi, sonra ölümden dirilerek bize sonsuz bir yaşam verdi. Ama her şey bu kadar değildi. Önemli olan bu değildi. Önemli olan bunlar neden oldu? Bunlar oldu ki kutsal ruh bize gelebilsin. Çünkü önceki peygamberlerde de Tanrı vaat etmişti. Yani nasıl ki İsrail halkını sürgünde vaat etti, tekrar geri döneceksiniz. Aynı şekilde vaat etmişti, bütün insanlar kutsal ruhu alacaklar. Günahlarımızın bedeli ödendikten sonra kutsal ruhu alarak o Tanrı'nın vaadi de gerçekleşmiş oluyor. Şimdi en başa tekrar geri dönmek istiyorum. Tanrı İbrahim'e ne vaat etmişti? Ulus, toprak ve bütün halklara bereket olması için. Evet, mesela İsrail halkı Tanrı'nın vaadine göre bir ulus olmuştu. Ama bu bir kısmı, vaadin bir kısmıydı. Tamamı değildi. Aynı şekilde Tanrı onlara bir toprak vaat etmişti. Ama bu yine vaadin tamamı değildi. Sadece bir kısmıydı. Ve bütün uluslara bereket olması için seçmişti. Ve bu İsa Mesih sayesinde gerçekleşti, bütün uluslara bereket olması. Ve İsa Mesih'ten öncesinde, sonrasında hala da gerçekleşmeye devam ediyor. Yani ve biz imanlı olarak kutsal ruhu alarak şu şekilde oluyoruz. İbrahim'in o İbrahim'e vaat edilen soyun bir parçası olmuş oluyoruz. İsrail halkı sadece bunun bir parçasıydı. Ama biz de imanla İbrahim'in çocukları olmuş oluyoruz ve Tanrı'nın ona vaat ettiği gibi onun soyu gökteki yıldızlar kadar, denizdeki kumlar kadar çok olmuş oluyor. Çünkü binlerce yıldır hala devam ediyor bu vaat. Ve aynı şekilde o toprak vaadi sadece bir basit bir kısımdı. Tanrı bize göksel vatanı, göksel vatanı vaat etti. Ve asıl amaç da oydu. Yani bizler de İsa'ya iman ettiğimizde İbrahim'in soyu olarak o vaat edilen topraklara, göksel topraklara gönderileceğiz. Ve aynı şekilde işte hani İsa'nın adıyla bereket kaynağı olduk. Bize bereket geldi. Bizim aracılığımızla da başka yerlere bereketli olacak. Ve bu şekilde İbrahim'e vaat edilen o vaatler yerine gelmiş oluyor bizlerin de aracılığıyla. Ve sonrasında sona doğru gelerek şunları söyleyebilirim. Yani bu eski antlaşmanın görüyoruz ki İsa'ya kadar bir görevi vardı. İşte İsa'nın gelmesi, onun gelişini hazırlaması falan. Ama yeni antlaşmanın da halkı olarak bizlerin de bir görevi var. Nasıl ki Daniel'in çok önemli bir görevi vardı ama 2017 yılında bu zamanda da bizim bir görevimiz var. Bu görevin ne olduğunu biraz değinmek istiyorum. Bu görev Tanrı'nın egemenliğinde yaşamak ve bu egemenliğin halkı olarak bu egemenliği çevremizde doğru yansıtmak. Yani Tanrı tanımayan insanlar eski antlaşmada peygamberlere ve yeni antlaşma halkı olan bizlere bakarak Tanrı'nın egemenliği hakkında düşünceye sahip olacaklar. Yani şimdi Tanrı'nın ruhunu almayan insanlar var. İsa ne dedi? Kutsal, dünya onu göremez ama siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o içinizde. Şimdi kutsal ruhu bilmeyen, anlamayan insanlar var. Ve onlar Tanrı hakkında düşünceye nasıl sahip olacaklar? Bizlerin yaşantısına bakarak. Ve bizim görevimiz de budur. Yani insanların işte o sonsuz vaat edilen topraklara giderken beraber gitmemiz. İbrahim'in soyunun o gökteki yıldızlar ve denizdeki kumlar kadar çoğalmasını sağlamak. Ve bunun için bereket kaynağı olmak. Bizlerin de görevi bu. Ama işte bu dünyada bu şekilde yaşamak çok zor olabiliyor. O yüzden maalesef bu Tanrı'nın isteğine doğru hareket etmek, yaşamak çok çok zor olsa da yine de bizim bir gücümüz var, bir umudumuz var. Bu güç, kutsal ruh, içimizdeki kutsal ruh bir gün bizi o başaramadığımız şeyleri de başarmamızı sağlayacak ve bizi daha da iyiye getirecek. O yüzden şöyle düşünüyorum. Yani haksızlığa mı uğruyoruz? Rab kesinlikle hakkımızı alacaktır bu dünyada. Zor günler mi yaşıyoruz? Rab bir kapı mutlaka açacaktır. Acı mı çekiyoruz bu dünyada yaşarken? Rab bizi bir şekilde teselli edecektir. Hasta mıyız? Rab şifa verecektir. Korkuyor muyuz? Rab bize güç verecektir. Korkumuzdan kurtaracaktır. Yani ölüm ile yüz yüze mi geldik? Belki biz burada İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde rahat bir hayat yaşıyoruz ama bir yerlerde birileri çok sıkıntı çekiyor. Bunun bilincindeyiz. Ama Rab koruyacaktır. Yine de şunu da söylemek istiyorum. Hani Daniel'in arkadaşları ne demişti? Rab bizi koruyacak. Ama korumasa bile o bizim Rabbimizdir. İşte böyle bir imana sahip olmak, yani bu dünyada çok sıkıntı olacak ama Rab gerçekten yaşadığını her şekilde gösterecek. Ama göstermese bile, bu hayat bir şekilde ölümle bile bitmiş olsa sorun değil. Çünkü biz sonsuza dek onunla beraber olacağız. Ve hani düşünelim, yani bu Rab'le beraber yaşamanın ne kadar değerli ve harika olduğunu hepimiz hissediyoruz. Ama bunu bilmeyen insanlar var. Eğer biz buna sahip olmuş olmasaydık ne yapabilirdik? Bir düşünelim. Bir hani idrak etmeye çalışalım. Eğer bunlar olmuş olmasaydı nasıl yaşayacaktık? Yuhanna 6:68'de Simon çok güzel bir şey söylüyor Petrus. İsa'ya diyor ki, Rab, biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. Bu dünyada yaşamak zorundayız ve bizim bu dünyada ait olduğumuz yer tek yer Rab'bin yanı. O yüzden şimdi vaazın son sözünü verdim. Bitti. İstiyorum ki hep beraber ayağa kalkalım. Ve Rabbin bu, hani başka nereye gidelim? Rab, sen, sonsuz yaşamın sözleri sendedir. Ve düşünelim, kime örnek olmam gerekiyor? Kime Tanrı'yı tanıtmak istiyorum? Ve acaba kutsal ruhu aldık mı? Tekrar bir düşünelim, tekrar bir hareket edelim. İrgi abla bize eşlik eder misin müzikle? Ve sonrasında yani eksiklerimizi bir gözden geçirelim. Yani bu dünyanın Yonca'ya ihtiyacı var, Ali'ye ihtiyacı var. Eser ablaya, Sevda ablaya ihtiyacı var. Çünkü bu dünya eninde sonunda bitecek. Sonsuz bir dünya başlayacak. Ve biz şanslıyız çünkü o sonsuz dünyada yaşayacağız. Çünkü kutsal ruh bizimle beraber. Ama hala buna sahip olmayan insanlar var. Bu yürekle Tanrı'nın önüne gelelim ve dua edelim. Ve acaba ne yapabiliriz diye Tanrı'ya yalvaralım.